Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcısı Ufuk Ural, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında Cihan Aktepe size sesimizi iletiyor. Sevgili dinleyenler, programımızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bize @canacun Twitter adresimizden gönderebilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi ve görüşlerinizi. Stüdyo konuğumuz şu anda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Suriye'deki son gelişmeleri ve olası Afrin operasyonunu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Suriye rejimi İdlib'e saldırdı ve bu durum Türkiye, Rusya ve İran, yani Suriye'deki ateşkesin garantörü ülkeler arasındaki tansiyonu artırmıştı.
Evet.
Ve Amerika'nın 30 bin kişilik sınır güvenliği kuvveti kuracağını açıklamasının ardından Türkiye'de Afrin operasyonunu gündeme getirdi. Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla amacı nedir? Neden Afrin'e girmek istiyor? Dilerseniz buradan başlayalım.
Tabii Türkiye Afrin operasyona yönelik çok uzun bir süredir aslında hazırlık yapmaktaydı. Bölgede çok ciddi anlamda asker konuşlandırmaya başlamıştı. Yine zırhlı birliklerin sevkiyatı yapılmaya devam etmekteydi. Tabii Türkiye'nin genel anlamda Suriye politikasına baktığımızda özellikle Suriye'nin kuzey bölgesindeki PKK varlığı ve onun Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu angajman çerçevesinde oluşturduğu terör kuşağını elimine etmeye yönelik bir politika var. Türkiye birinci anlamda PKK'nın oluşturduğu kuşağı kendi ulusal güvenliği için ve aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü için tehdit olarak görüyordu. Ve bunu bertaraf edebilmek için zaman zaman harekete geçtiğini de görmüştük. Şimdiye kadar nokta operasyonlar gerçekleştirmişti. Karaçok'ta daha önce kapsamlı bir hava operasyonu yapıldığını gördük. Yine Fırat Kalkanı harekatıyla bu örgütün elinde bulundurduğu topraklar arasında bir bütünlük kurmasını, kantonları birleştirmesini engellemeye çalıştığını görmüştük. Bu açıdan Türkiye meseleye ne kadar önem verdiğini ve kararlılığını Fırat Kalkanı harekatıyla da göstermişti. Hatırlarsınız 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde Türkiye önemli bir adım atarak yaklaşık 2200 kilometre karelik bir alanı terörden bir şekilde temizlemeyi başardı. Burada sadece DAEŞ'le mücadele edilmedi o dönemde. Özellikle Cerablus'un güney hattında Sacır Nehri üzerinde PKK unsurları da ciddi anlamda elimine edildi ve geri püskürtülmüştü. Şimdi ise Türkiye bir şekilde Suriye'deki yeni denklem içerisinde Afrin harekatını da başlatmak için geri sayımı artık başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde, kararlı bir şekilde net ifadeler kullanarak harekatın başlayacağını ortaya koydu. Yine Türkiye'den bir ekip Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Rusya'yı ziyaret etti. Muhataplarıyla görüştü. Nihayetinde Afrin'in özel bir durum var. Bunu da altını çizmek gerekiyor.
Bu görüşmenin sonucunda neye varıldı?
Yani tabii tam olarak basına yansımış, kamuoyuna yansımış henüz bir şey yok ama Türkiye'nin şu anda hareketlenmesinin başladığını gördüğümüzü, Rusya'nın da bir şekilde Türkiye'ye Afrin konusunda yeşil ışık yakmak zorunda kaldığını görüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. PKK yapılanmasının Suriye'deki örgütlenmesine baktığımız, özellikle Fırat'ın doğu bölgesinde Amerikan nüfus alanını ve Amerikan şemsiyesi altında hareket ettiğini, Amerika'nın yardımıyla güçlenip önemli bölgeleri ele geçirdiğini gördük. Ama Afrin için farklı bir durum söz konusu. Diğer PKK'nın da bulundurduğu bölgelerden yalıtılmış olduğu için özellikle bu bölgenin Rusya'nın nüfus alanında olduğunu biliyorduk. Rusya çeşitli kontrol noktaları da kurmuştu. Türkiye'nin bu bölgeye kapsamlı bir asker harekat gerçekleştirmesi için Rusya ile belli bir zeminde mutabakata varması önemliydi. Tabii Rusya'nın da Türkiye ihtiyacı olduğu için ortak bir zeminde buluşulmuş olduğunu görüyoruz ve Türkiye'de her an kapsamlı bir şekilde bu harekatı başlatacak gibi gözüküyor.
Amerika'dan bahsettik. Amerika sınır koruma birliklerini kuracağını açıkladı. Ardından bu açıklamayı yalanladı. Amerika'nın burada bir geri adımından bahsedilebilir mi? Yani Türkiye'nin duruşunun da bu geri adıma itmiş olabilir mi Amerika'yı?
Tabii Amerika'nın ilgili komutanlarının yaptığı bu açıklamanın ardından Türkiye çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Amerika'yı tehdit eder açıklamalarda bulundu. Bunun bir karşı tarafta yansıması oldu muhakkak. Ama Türkiye'nin şöyle bir deneyimi de var. Amerika'nın sözlerine hiçbir zaman itimat etmiyor. Daha önce de özellikle Membiç konusunda Türkiye ciddi sözler vermişti. PKK'nın Suriye örgütlenmesi PYD'yi sadece DAEŞ'le mücadele için desteklediğini iddia etmişti. Şimdi DAEŞ'in elimine edildiği bir ortamda Amerika hala bu desteğini yapmaya devam ediyor. Membiç'ten de PKK'nın geri çekilmediğini görüyoruz. Ayrıca silahlıları, ağır silahları geri alacağını sözünü Türkiye vermişti. Bunların hiçbirini yerine getirmedi. Dolayısıyla Amerika'nın artık Türkiye sözlerine değil, eylemlerini merkez olarak hareket edecek.
Yani şu anda da zaten PYD'ye verilen silahlar tekrar gündeme geldi. Türkiye PYD'ye verilen silahların geri alınması konusunda ısrarcı. Bu konudaki Amerika'nın tavrı ne olacaktır? Alacak mıdır? Yani silahların geri alınması mümkün müdür?
Yani şöyle, tabii büyük zırhlı araçların, özellikle tankların, personel taşıyıcıların, yine buna müteakip önemli buldozerlerin geri alınması mümkün olabilir. Ama bunun için Amerika'nın kararlılık gösterip PKK'ya dayatarak bu silahları geri alması gerekiyor. Ancak ben pratikte bunu çok hayata geçireceğini Amerika'nın zannetmiyorum. Göstermelik bazı adımlar olabilir. Türkiye'yi ikna etmeye yönelik bazı adımlar atabilir. Ama genel anlamda Amerika'nın PKK'nın Suriye yapılanmasına yatırım yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Pentagon bütçe planlamalarında da 2018 yılında bu örgüte resmi olarak en az 600 milyon dolarlık bir yardım yapılacağı anlaşılıyor. Yine gayri resmi yollarla ciddi anlamda Amerika'nın para aktarmaya devam edeceği.
Yardımını artıracak.
Tabii, öngörülüyor. Hı hı. Bu son yapılan işte sınır güvenliği, şimdi onu iç güvenliğe çevireceklerini açıkladılar. Buna yönelik yeni askeri hareketlilikte bu örgüte yapacakları yardımı devam ettireceklerini bize gösteriyor. Amerika tabii bu yapılanmayı sadece Türkiye'ye karşı değil, aynı zamanda hem Suriye devletine ve Esed rejimine, yine İran'ın bölgedeki nüfusuna karşı destekliyor ve dizayn ediyor. İleride İran'a karşı bir askeri hamle yaparsa belki buradan yararlanma çabası içerisinde. Yine Irak'taki İran varlığını ve nüfusunu elimine etmek, Suriye'de de kendi çıkarlarına hizmet ettirebilmek adına yardım yapmaya devam edecek. Ama tabii Türkiye'nin kararlı duruşu, şimdi de facto şekilde Afrin harekatını başlatacak olması, yine bölgede Rusya, İran gibi ülkelerle belli bir siyaset izlemeye başlaması tabii Amerika'nın elini gittikçe zorlaştırıyor. PYD'ye yaptığı yatırımın ciddi bir maliyeti olduğunu ortaya koyuyor. Amerika bir noktaya geldiğinde artık bu örgütten elde edebileceklerinden fazlasını ödemek zorunda kalacağını düşünürse, işte o noktada örgütle olan ilişkisini yeniden formüze etmeye başlayacaktır. Amerika nihayetinde ideolojik olarak PKK'yı ve PYD'yi desteklemiyor. Sadece çıkar temelli, ondan yararlanmak için desteklediğini görüyoruz. Ama Amerikan karşısında büyük bir fatura eğer çıkartabilirse bölge ülkeleri, başta Türkiye olmak üzere, ben Amerika'nın bu anlamda geri adım atma potansiyeli olduğunu düşünüyorum.
Afrin'e dönecek olursak tekrar, Afrin'de kilit aktörler kimlerdir?
Tabii Afrin 2011 yılında PKK'nın eline geçti. O dönemde rejim muvazalı şekilde Afrin'den, Aynul Arab'dan ve İşte PKK'nın Cezire bölgesi dediği Haseki'nin belli bölgelerinden geri çekildi ve buraları PKK'nın o dönemde oluşturduğu YPG yapılanmasına bıraktı. Buradaki temel amaç şuydu: devrim başladığında, Suriye devrimi, Kürtlerin önemli bir kısmı da bölgede devrimi destekler noktada pozisyon almıştı. Rejim daha önce PKK ile ilişkisi olduğu için bu örgütü yeniden buralarda konuşlandırıp güçlendirerek Kürtleri bir şekilde devrimden uzaklaştırmayı tercih etti. Yine Türkiye'yi cezalandırmak için, PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmak için bu örgütü alan açtı. Hapishanedeki PYD-YPG unsurlarını serbest bıraktırdı. Kandil'den liderlerin, PKK'lı liderlerin bölgeye gelmesine olanak sağladı. Ve bu yapılanma 3 tane bölgede, başta Afrin olmak üzere, kontrol ele geçirdi. O dönemde adım adım gücü elde ettikten sonra Afrin'i de bir kanton haline getirdi PKK yapılanması. PYD öz yönetimi dedikleri, işte Rojava öz yönetimi dedikleri bir yapı oluşturdular. Yerel yönetim mekanizmaları oluşturdular. YPG askeri olarak varlığını artırdı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan ilişki çerçevesinde Afrin'e de belli miktarda silah gitmeye başladığını gördük. O dönemde Suriye Demokratik Güçleri'ni oluşturdu Amerika bir şekilde PKK'ya maske oluşturabilmek için. Ve bazı Arap unsurlar da Amerika'nın yönlendirmesi, parayla satın alınması çerçevesinde PKK'nın YPG hareketiyle Suriye'de bir arada olmaya, birlikte hareket etmeye başladıklarını gördük. Burada da işte Ceşu Suvar dediğimiz bir örgütlenme vardı Afrin bölgesinde. Onlar PKK ile birlikte hareket etmeye başladı. Şu anla yapıya baktığımızda yaklaşık 5-6 bin kişilik bir YPG'li terörist gücü, birkaç bin civarında da, 1500-2000'e yakınında bir Ceşu Suvar'a bağlı güç olduğu düşünülüyor. Burada özellikle Amerika'nın yaptığı yardımların bir kısmının yine bu bölgeye nakledilmesi söz konusu oldu. Afrin'in diğer bölgelerden farklı kılan şeylerden biri ise Rusya'nın bu bölgede attığı adımlardı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de işte Rus uçağının düşürülmesi hadisesinin ardından Rusya bu bölgedeki PKK unsurlarına destek olmaya başladı. Bu sayede Terrifat gibi, minik havalimanı gibi bölgeleri de ele geçirerek Arapları buradan tehcir ettiler ve kendi güçlerini tahkim etmeye başladılar. Bu bölgeden Türkiye yönelik de ciddi anlamda terör tehdidi oluşmaya başladı. Amonestlara militan devşirmeye başladılar. PKK Akdeniz açılımını Afrin üzerinden gerçekleştirmek istedi. Yine yapılanma açısından Afrin'in önemli kılan şeylerden bir tanesi kantonları birleştirerek ileride olabilecek bir konjonktürden yararlanarak Akdeniz'e kadar açılma için Afrin'i bir basamak olarak kullanmak. Bu açıdan buraya çok önem veriyorlar. Türkiye'de tam bunun karşısında burayı bu çerçevede eliminetme çabasında.
Peki olası bir Afrin operasyonunda Amerika'nın, Rusya'nın ve YPG'nin karşı hamlesi ne olacaktır ve tutumları ne olacaktır?
Evet, tabii YPG ve işte Ceşusu var yapılanması çok uzun süredir aslında Afrin'de bir savaşa hazırlanıyor. Burada asimetrik ve hibrit savaş yöntemleri kullanacaklar. Ciddi anlamda siper kazıp tünel hatları oluşturmuş durumdalar. EYP'ler ve mayınlama belli bölgelerde yapmış durumdalar. Ve yine işte Amerika'dan ve rejimden daha önce elde ettikleri antitank silahları gibi araçları kullanarak Türk ordusu ve Suriyeli muhaliflere karşı direnç gösterme çabası içerisine girecekler. Afrin'in topografik yapısına baktığımızda dağlık bir bölge olduğunu görüyoruz. Evet, Afrin kendisi bir düz ovada. Yine Tarifat bölgeleri, yine Türkiye'ye açılan bazı alanlarda düz ovalar da var. Ama Afrin'in geneli dağlık alanlardan oluşuyor. Askeri açıdan Türk ordusunun karşısında duramayacakları için belli bir süre direnç gösterdikten sonra önemli bir kısım militanın dağlara çekilme ihtimali var. Yine ardından ise en iyi bildiği şeyi yapacaklar. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanacaklar. Daha önce Türkiye'deki Hendek kalkışmasında da Suriye'deki bazı işte Aynul Arap'taki savaşta olduğu gibi DAEŞ'e karşı sivilleri canlı kalkan olarak Afrin merkezde kullanma çabası içerisine girecekler. Ve Türkiye'nin olası saldırılarında sivil zayiatlar oluşursa bunu dünya kamuoyuna çok abartarak, lanse ederek bir şekilde işte Amerika gibi, Rusya gibi ülkeleri harekete geçirerek Türkiye'yi durdurma çabası içerisine girecekler.
Ama TSK'nın bu anlamda daha önceden de bir deneyimi olduğu için Hendek operasyonlarıyla alakalı TSK bu anlamda bir adım önde olacaktır onlara
tabii,
göre.
Tabii Türkiye bu anlamda çok önemli bir know-how geliştirdi. Meskumhal çatışmaları konusunda özellikle Hendek kalkışması sırasında ciddi bir gelişim sağlandı. Bunun ötesine Fırat Kalkanı Harekatı'ndan elde edilen çok önemli bir deneyim var. Fırat Kalkanı Harekatı'nın doğası da aslında Afrin'e ciddi anlamda benziyor.
Evet, ben de onu soracaktım. Fırat Kalkanı ile Afrin operasyonu arasında ne fark var? Hangisi daha kolay olacak ya da olacak mı Afrin?
Yani ikisi arasında tabii çok önemli benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da var. Bunların altını çizmek gerekiyor ama temelde Türkiye Fırat Kalkanı boyunca da asimetrik bir güçle, hibrit savaş tekniklerini kullanan bir terör örgütüyle mücadele ediyordu. Burada da aynı şekilde DAEŞ'le benzer şekilde PKK ile mücadele edecek. Aslında Fırat Kalkanı harekatı boyunca Türkiye PKK ile de kısmen mücadele etti. Rejimin tacizleriyle muhatap olmak durumunda kaldı. O dönemdeki en büyük handikap Türkiye'nin askeri açıdan meskun mehal savaşları verirken ve asimetrik terör örgütleriyle böyle ülke dışında mücadele ederken bazı askeri donanımlar konusunda handikaplara sahip olduğumuz ortaya çıktı. İşte antitanklara karşı zırh koruyucu Türkiye'nin zırhlı araçlarındaki beka kabiliyetini artıracak bazı donanımlara ihtiyacımız oldu. Yine yakın hava desteğine ihtiyacımız oldu. İşte silahlı İHA'lara ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Türkiye bunların hepsini şu anda karşılamış durumda. Bu çok önemli. Son dönemde silahlı insan savaş araçlarının sayısı çok aktif şekilde artırıldı ve PKK'ya karşı da çok etkili kullanıldı. Şimdi Afrin operasyonunda da havadan bu unsurlar yakın hava desteği verecek ve özellikle antitank unsurlarını elimine etmek için çok aktif olarak kullanılacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan önemli bir eksiğimizi giderdik. Yine o dönemde Suriyeli muhalifler çok daha yeni Eyüp Donat'tan geçiriliyordu ve askeri kabiliyetleri çok zayıftı. DAEŞ karşısında birçok yerde ciddi direnç gösteremediler, dağıldılar. Şimdiki ÖSO'nun ve Türkiye'nin eğittiği Suriyeli muhaliflere baktığımızda Eyüp Donat aşamalarının tamamlandığını, çok daha etkin bir güç haline geldikleri görülüyor. Bu da Türkiye'nin açısından çok olumlu sahaya yansıyacaktır. Ben açıkçası eğer hava kuvvetlerini çok rahat bir şekilde kullanabileceğimiz bir zemin olursa Rusya ile yapılacak anlaşma çerçevesinde Fırat Kalkanı'ndan çok daha kolay şekilde PKK unsurlarını bölgede elimine edebileceğimizi düşünüyorum.
Hava unsurlarından bahsettiniz. Suriye hava savunma sistemleriyle bir saldırı durumunda Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduklarını söyledi. Bu durumu Afrin operasyonunu zorlaştıracak mıdır?
Tabii aslında Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde de rejim durumu belki kurtarabilmek adına bu tarz açıklamalar yapmıştı. temelde baktığımızda Suriye'nin hava savunma sisteminin ve hava sahasının tamamen Ruslar tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. Yine Amerika koalisyon gücü çerçevesinde istediği gibi hareket edebiliyor. Yine İsrail'in Şam'ın merkezini dahi sıklıkla bombalayabildiğini havadan görüyoruz ve rejim buna karşı bir mukavemet gösteremiyor. Hem kapasite açısından hem de şu andaki kontrol açısından baktığımızda rejimin doğrudan Türk Hava Kuvvetleri'ne yönelik bir meydan okuması söz konusu değil ama temel mesele Rusya'nın alacağı tavır. Rusya bir şekilde yeteri kadar bu anlamda istekli değil. Türkiye'nin operasyonunu bir şekilde kısıtlamak çabasında ve ya da karşılığında Türkiye eğer hava sahasını tamamen açarsa veya Afrin konusunda yeşil ışık yakarsa karşılığında İdlib'de ve başka noktalarda talepleri var. Bu konuda görüşmeler yürütülüyordu ama Türkiye'nin meydan okuması, sahada de facto bir şekilde adım atması Rusya'yı zorlayıcı oldu. Bunu tabii sahada göreceğiz. Şu anda kamuoyuna yapılan bir açıklama yok. Umarım Rusya Astana sürecin doğasına uygun bir şekilde hareket eder. Türkiye ile Rusya'nın son dönemdeki ilişkilerin normalleşmesine vefa göstererek bu konuda Türkiye'nin önünde bir zorluk çıkarmaz. Nihayetinde Türkiye Suriye'nin hem toprak bütünlüğü hem de kendisine yönelmiş bir tehdit bertaraf etmek için, bir terör tehdidini bertaraf etmek için hareket ediyor. Rusya'nın bu konuda Türkiye'nin yanında olması gerekir diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her türlü gelişmeye karşı tedbir almıştır ve bu tehditler nereden gelirse gelsin kimseden icazet almadan yeri, zamanı ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir dedi. Bununla Afrin operasyonunda icazet almadan bu operasyonun yapılabileceğini mi ima ediyor? Bu mümkün mü sizce?
Muhakkak Türkiye'nin kararlı, çok açık. Şunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Müttefiklerimize buradan ilan ediyorum dedi. Eğer dedi bayraklarınızın teröristlerle birlikte gömülmesini istemiyorsanız o bölgeleri terk edin.
Çok sert açıklamalarda bulundu. Evet.
Bu doğrudan Amerika dolaylı yönden de Rusya'ya hitap ediyordu. Türkiye kendi ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit eden bir terör örgütüyle mücadele için ne Rusya'dan ne Amerika'dan izin almak ve icazet almak durumunda değil. Ama tabii Türkiye'de akıllıca hareket etmeye çalışıyor. Aynı anda bu iki büyük gücü birden karşısına almadan bazı siyasi diplomatik manevralar yaparak Suriye içerisindeki elinde bulundurduğu kazanımları da koruyacak şekilde hareket ederek iyi ilişkilerle, diplomatik ilişkilerle hareket etmek istiyor. Ama günü geldiğinde karşısında dururlarsa bu ülkeler, bu ülkelere rağmen Türkiye harekete geçecektir. Bunun kararlılığını da daha önce de birçok noktada gösterdi diye düşünüyorum.
Afrin'de Türkiye'yi ne bekliyor sizce?
Tabii Afrin'de Türkiye az önce de ifade ettiğim gibi PKK terör örgütünün asimetrik bir mücadelesi bekliyor. Bunun için çok uzun süredir hazırlık yaptılar. Yıllar boyu süren bir hazırlık vardı aslında. Birçok görsel var elimizde. Kazılan tüneller, siper hatları Türkiye'ye karşı direnmeye çalışacaklar. Ama eninde sonunda bir şekilde nihayetinde sivil halkı canlı kalkan olarak kullanacakları bir denklem üretmeye çalışacaklar. Savaşlı çatışmaları, meskun mahallelere ve kısmen dağlık bölgelere çekme çabası içerisine girecekler. Ama ben dediğim gibi hava kuvvetlerini eğer aktif şekilde kullanma imkanımız olursa çok zorlanmadan bir süre içerisinde tabii tam olarak zaman vermek, bunu öngörebilmek çok mümkün değil. Ama askeri açıdan minimum zayiatla, minimum sivil zayiatıyla Türkiye bu meseleyi halledecek ve Afrin meselesini çözecektir diye düşünüyorum.
PYD'den Birleşmiş Milletler'e Afrin için güvenli bölge çağrısı oldu. Birleşmiş Milletler'in bu çağrıya cevabı ne olur sizce?
Tabii Birleşmiş Milletler'in buna olumlu cevap vermesi hiçbir şekilde mümkün olduğunu zannetmiyorum. Şunu söylemek gerekiyor. PYD sona yaklaşıldığını görünce çeşitli manevralar yapmaya başladı. Rejime bölgeyi devredebilmek adına bazı tekliflerde bulundu ama rejimin bunu reddettiğine yönelik bilgiler geliyor. Rusya'yı devreye sokmaya çalışıyor. Ajitasyon yaparak sivil halk üzerinden bir kamuoyu oluşturmak için sivil halkı mobilize etme çabası içerisinde. Ama eninde sonunda artık sona gelindi ve Türkiye harekatı başlatacak ve harekat başladıktan sonra da geri dönülemez şekilde bu terör üssü elimine edilecek. Tabii bunun çok önemli Türkiye için kazanımları olacak. Bunun altını çizmek gerekiyor. Başı başına Afrin tehdidinin bitmesi sadece olmayacak. Aynı zamanda Afrin üzerinden PKK'nın elinde bulunduğu diğer bölgelere de önemli mesajlar verilecek. Şunu Türkiye gösterecek. Hiçbir yerde güvenli değilsiniz. Ne Amerika ne Rusya'nın nüfuz alanı altında olmanız fark etmez. Sizi Türkiye'nin dışında da olsanız, içinde de olsanız yok edeceğim. Teröre verilen çok önemli bir mesaj. Yine şu anda PKK'nın tahakküm altında olan işte Arap aşiretleri söz konusu. Hem Suriye'de hem Irak'ın belli bölgelerinde Kürtler söz konusu. Bunlara da önemli bir özgüven aşılayacak Türkiye. Terörle mücadele ettiğinde kararlı olacağını gösterecek. gösterecek. Memiç'te bunun olası etkileri olabilir. Haseki'de önemli etkileri olabilir. Tabii Türkiye sadece Afrin'e yönelik bir hazırlık içerisinde değil. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. Memiç'e yönelik bir adım söz konusu olabilir. Yine Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturma yönelik askeri adımları olacağını biliyoruz. Burada Sincar önemli hedeflerden bir tanesi. PKK'nın işte Suriye ile Kandil arasındaki ana hattını kesecek çok önemli stratejik değerde olan bölgeler. Şimdi Çavuşoğlu Bağdat'a gidecek. Oradaki mevkidaşlarıyla PKK ile mücadele için bir zemin üretmeye başlayacak. Türkiye bölge ülkelerine şunu söylüyor. Bakın burada terör örgütleri var. Bunları siz zamanında bana karşı belki desteklediniz, araçsallaştırdınız ama temelde bu örgütler küresel güçlerin hizmetinde. İşte Amerika gibi bir devlet PKK üzerinden bölgeye siyaset üretmeye, dizayn etmeye çalışıyor. Eğer bölgede istikrar oluşturmak istiyorsak, kendi ulusal güvenliğimizi tahkim etmek istiyorsak birlikte hareket edeceğiz. İşte buna Rusya'yı da dahil edebiliriz. Bölge birlikte hareket ettiği takdirde terör örgütlerinin elimine edilmesi çok kolay olacak. Ama birbirine karşı eğer bu örgütler hala kullanılırsa, ülkeler samimi davranmazsa tabii sonuç almak da o derece zor oluyor.
Operasyonun zamanlaması konusunda bir tahmininiz var mı?
Şu anda Özgür Suriye ordusu da tamamen mobilize edildi. Cephe hatları tahkim ediliyor.
Evet.
Tabii Rusya ile görüşmeler aslında bu çerçevede belirleyiciydi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da süre vermişti aslında. Bir hafta
bir gün zikretmişti.
Artık sona yaklaşıyoruz. Her an bence başlayabilir.
Afrin operasyonu konuşulduğundan beri İran'da büyük bir sessizlik hakim. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ne nasıl yorumluyorsunuz?
İran evet burada bir soru
hiç
işareti.
Hiç sesi çıkmadı İran'ın.
Yani İran birkaç çerçevede önemli. Bir defa Afrin'le hemen sınır hattında olan Nubul Zehra köyleri var. Rejimi Halep'e doğru uzanan hat. Burası İran'ın kontrolünde. Şii milisler tarafından yönetiliyor. Bu açıdan onların askeri anlamda nasıl bir hareketlik içerisine gireceği, PKK'ya bir alan açıp açmayacağı, muhaliflere karşı arkadan bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı önemli. Bunun dışında tabii genel anlamda rejim evet karşı çıktı ama İran sessiz. Bu aslında zımmı bir şekilde onay anlamına da gelebilir. Daha önceki Fırat Kalkanı Harekatı'nda İran'ın daha sert yaklaşımlar içerisinde olduğunu görmüştük. Ama son dönemde Amerika'nın artık bu PKK yapılanmasına nasıl bir yatırım yaptığını İran'da çok daha net görmeye başladı. Ve Amerika'nın nihayetinde Türkiye'ye karşı ama daha belki yakın perspektifte İran'a karşı da bu örgütü kullanacağı anlaşılıyor. İran'ın da kendi çıkarları çerçevesinde de artık PKK terörüne karşı Türkiye'nin yanında durması gerekiyor. Aklı selim olan budur diye düşünüyorum.
Afrin operasyonunun olası sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz?
Yani dediğim gibi burada ben eğer Türkiye Hava Kuvvetleri'ni tam anlamıyla kullanabilirse askeri açıdan çok zayiat vermeden umarım bu hareket tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Tabi burada temel en büyük sorun Meskun Mal çatışmalarını sivillerin zarar görmemesini sağlamaya çalışmak.
Evet.
Bu konuda da Türkiye çok titiz şekilde hareket edecektir. Eğer Afrin kısa sürede elimine edilirse ardından Türkiye Membiç gibi PYD'nin elinde tuttuğu diğer bölgelere de yönelme şansına sahip olacak ve psikolojik açıdan çok ciddi bir yıkım anlamına gelecek PKK açısından. Ve Suriye'nin kendi iç dengelerinde de Türkiye'nin ve Türkiye ile birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin pozisyonu güçlenecek. Elleri daha da güçlenecektir diye düşünüyorum.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı başyazısında yorumlamış ve Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini belirtmiş. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani illa müttefiklerinin güvenini tazelemek durumunda mıdır?
Yani tabii başarı burada için aslında Türkiye'nin müttefiklerinin Türkiye karşı sorumluluğundan bence bahsetmek daha önemli olacaktı.
Evet.
NATO'da 1952 yılından beri birlikte hareket eden iki tane önemli müttefik Amerika ve Türkiye. Ama Amerika'nın Türkiye'ye rağmen Türkiye'nin çıkarlarının karşısında bir terör örgütüne, Türkiye'de 40 yıldır terör faaliyetlerinde bulunan bir örgütün Suriye örgütlenmesine devlet kurdurmaya çalıştığını görüyoruz. Bu hiçbir şekilde uluslararası hukuk açısından da müttefiklik ilişkileri açısından da kabul edilemez bir şey. Bu anlamda sorgulanması gereken taraf Türkiye değil, elbette Amerika Birleşik Devletleri ve yine bu yapıyı dışarıdan destekleyen batılı ülkeler. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani şöyle bir denklem olduğunu düşünün. Türkiye, Meksika sınırında Amerika'da terör faaliyetleri yapan El-Kaide'ye bir devlet kurdurmaya çalışıyor. Bunu Amerika acaba nasıl yanıt verirdi? Türkiye de bu çerçevede yanıt veriyor. Kesinlikle bunun kabul edilemez olduğunu gösteriyor. Gerekirse ikili ilişkilerimizden de taraf ederek bu tehdidi ben yok edeceğim diyor. Bu konuda Türkiye çok haklı bir pozisyonda duruyor açıkçası.
programımızın sonuna da yaklaşıyoruz Sayın Acun. Afrin operasyonu için eklemek istediğiniz son sözleriniz neler?
Yani şunu olacak? Belki ifade etmek gerekiyor. Tabii 2011'de Suriye'de bir devrim süreci vardı. Bir halk hareketlenmesi vardı. Azınlık bir otokratik rejimine karşı Suriye halkı ayaklandı. Türkiye'de haklı bir şekilde burada halkın yanında yer almayı tercih etti. O dönem batılı ülkelerde, körfez ülkeleri de Türkiye ile birlikte Suriye devrimini, halkını destekliyordu. Ama zaman içerisinde başta Amerika'nın Suriye politikasına savrulmalar görmeye başladık. Suriye halkını yalnız bıraktılar. Tam tersine Esed rejimini destekleyici hamleler yaptılar. Ardından ise bir terör örgütü olan PKK'yı desteklemeye yönelik 2014'ün ortalarından itibaren pozisyon almaya başladılar. Türkiye evet Esed rejimini devirmeye yönelik bir sürecin parçası oldu. Ama ardından bir bölge vekaletler savaşına sürüklenince, batılı ülkelerde Suriyeli muhalifleri yalnız bırakınca bir kaybet sarmalı tüm taraflar için oluştu. Şu ana kadar faturaya baktığımızda 600 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, 1 milyon insanın yaralandığı, yine 12-13 milyon yakın insanın yerlerinden edildiği ve bunun 6 milyon civarında, 7 milyon civarındasının mülteci konumuna düşünü gördük. Muazzam bir insani kriz yaşanıyor.
Evet.
Türkiye bunu belki bir şekilde sonlandırabilmek için tüm iyi niyetiyle Astana sürecinin parçası oldu Rusya ve İran'la birlikte. Bu Suriye'nin geleceği açısından önemli bir çözüm ortaya koymaktaydı. Ama işte gerek Rusya, gerek İran, gerekse Esed rejiminin ne kadar samimi olduğu ile ilgili bazı soru işaretleri de ortaya çıktı. Tüm bunlar yaşanırken Amerika ise tamamen bir terör örgütünü DAEŞ'e karşı işte kullanma bahanesiyle Kuzey Suriye'de bir devletçik haline getirme çabasının içerisine girdi. Dolayısıyla Türkiye adına önemli meydan okumaları oluştu. Bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, kendi ulusal güvenliğinin temini ama Suriye'de muhaliflerin ve Suriye halkının kazanımlarını da koruyabilecek bir strateji oluşturma çabası içerisine girdi. Fırat Kalkanı'yla adım attı. Şimdi Afrin'le atacak. Önümüzdeki dönemde belki yeni hamleleri de olacak ama Türkiye'nin pozisyonu bu anlamda hiçbir zaman değişmeyecek. Her zaman Suriye halkının yanında yer alacak diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Suriye'deki son gelişmeler hakkında bize değerli bilgiler verdiniz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, haftaya buluşmak umuduyla hoşçakalın. Türkiye penceresinden.